Yıllar önce tanıdığım çok değerli bir kardeş, Yuhanna'nın üç mektubunu gördüğüm en iyi şekilde ayırıyordu. Onlara tek gözlü Yuhanna, iki gözlü Yuhanna ve üç gözlü Yuhanna isimlerini takmıştı. Onları bu şekilde hatırlarsanız Yuhanna'nın üç mektubunu unutmayacağınızı düşünüyorum. Bu arada o kardeşin toplulukta hizmet eden üç muhafazakar vaizden biri olduğunu da söylemek isterim. Mesih'te gerçek bir kardeşti. Hangi ulustan olursa olsun ya da hayatta hangi konumda olursa olsun, içinde doğru durumdaysa, yeniden doğmuşsa her Hristiyan benim kardeşimdir. Bu 1. Yuhanna'da öğretilen gerçektir ve şimdi bu öğretiye 2. ve 3. Yuhanna'da da farklı bir vurguyla devam edilecektir. O zaman bizler burada iki gözlü Yuhanna'ya bakacağız. İlk olarak gözünüze çarpan şeyin bu mektupların kısalığı olduğundan eminim. Neredeyse şaşırtıcı kısalıktadırlar. 2. mektupta yer alan sadece 13 ayet ve 3. mektupta yer alan 14 ayetin kutsal kitaba neden dahil edildiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bu mektupların her ikisi de gerçekten kısadır. Birisi kısalık mesajı geçersiz kılmıyor mu? Belli ki Yuhanna'nın söyleyecek fazla bir şeyi yoktu diye söyleyebilir. Kesinlikle öyle değil. Mektubun kısalığı öneminden hiçbir şey kaybettirmez. Hatta onu daha da önemli ve değerli yapar. Bu mektup çok kısa olduğu halde oldukça önemlidir ve 1. mektup hakkında doğru bir bakış açısına sahip olabilmemiz ve sapkın bir görüşten uzak durabilmemiz için oldukça önemlidir. Buna şöyle bir örnek vermek istiyorum. Doktorum bana bir keresinde belirli belirtiler ortaya çıktığında almam üzere iki tane ilaç vermişti. Bir tanesinin hapları o kadar küçüktü ki şişede bulmakta zorlanıyordum. Diğeri ise yutulamayacak kadar büyük görünen haplardı. Onu yutabilmek için neredeyse 1 litre suya ihtiyacım oluyordu. Ama onları kullanırken küçüğünün iki ilaç içinden daha kuvvetlisi olduğunu keşfettim. Hatta ikisi arasında en önemlisi olduğunu da öğrendim. Eğer büyük hap işe yaramazsa o zaman küçüğünü kullanmam gerekiyordu. Aynı şey 2. ve 3. Yuhanna mektupları için de geçerlidir. Kısalıkları onları daha az önemli kılmaz. 2. Yuhanna mektubunun yazarı Elçi Yuhanna'dır. Ona sevgi elçisi de diyebiliriz. Rab İsa ona gök gürültüsünün oğlu diye hitap etmişti Markos 3. bölüm 17. ayette. Bence gök gürültüsüne biraz da şimşek katabilirsiniz. Çünkü mektuplarında kardeşlere karşı sevgi göstermeniz gerektiğini, yoksa bir tanrı çocuğu olamayacağınızı çok açık bir şekilde bildirmektedir. Mektubun yazılış tarihinin İsa'dan sonra 90 ila 100 yılları arasında olduğu kabul görmektedir. 2. Yuhanna mektubu Filimon mektubu gibi özel bir mektuptur. Yuhanna tarafından Tanrı'nın seçtiği hanımefendiye diye yazılmıştır. Burada kullanılan Yunanca sözcük elektanın bir ünvan mı yoksa ilk kilisedeki Hristiyan bir bayandan mı söz ettiği sorusunu sık sık karşımıza getirir. Yuhanna'nın Tanrı'nın ailesi hakkında elçi olduğunu hatırlamalısınız. Elçi Paulus Tanrı'nın kilisesi hakkında ve Petrus Tanrı'nın yönetimi hakkında yazmıştı. Bu farklı kişiler tarafından yazılan bu farklı mektuplara geldiğinizde bunu aklınızın bir köşesinde tutabilirseniz söyledikleri birçok şeyi anlamanıza yardımcı olur. İster bir bireye, ister bir kiliseye hitaben yazılmış olsun Yuhanna Tanrı'nın ailesi çerçevesinde düşünmektedir. Belli ki bu kişilerden bazıları Mesih'in tanrılığını ve Hristiyan inancının diğer büyük gerçeklerini inkar ettikleri halde Hristiyan olduğunu iddia eden, herkese misafirperverlik elini uzatan bir bayan ya da bir yerel kilise hakkındadır. Yuhanna bu mektubunda bu tür insanları ağırlama konusunda kardeşleri uyarır. Bu kısa mektubun asıl amacı da budur. Bu mektubun konusu gerçeğin uğrunadır. Gerçek ve sevgi bir çatışmaya girdiğinde ağır basan gerçek olacaktır. En büyük öncelik bu mektupta gerçektir. 1. Korintliler 13. bölümde Paulus'un sadece işte kalıcı olan 3 şey vardır. İman, umut, sevgi der. Bunların en üstünde sevgidir demiştir. Ama gerçek getirildiğinde o zaman ilk olarak ilk sırayı gerçek alacaktır. Yani gerçek savunulmaya değerdir ve sahte öğretmenleri kabul etmiş olanlar yanlış yoldadır. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Tanrı sözünün gerçeğinin savunulmaya değer olduğuna inanıyorum. Gerçek dediğimde ilk olarak kutsal kitabın Tanrı sözü olduğu temel gerçeğini kastediyorum. Bu konuda kafamda bir soru yok. İkinci önemli şey Mesih'in tanrılığı ve çarmıhta bizim için gerçekleştirdiği iştir. Bu çok önemli. Noktalarda doğru görüşe sahip olan bir adamla tanıştığımda elzem olmayan noktalar hakkında tartışabiliriz. Bazı konularda benim gibi düşünmeyen ama çok sevdiğim bir vaiz arkadaşım var. Onunla bazen bir yerlerde karşılaşırız ve vaktimiz varsa dostça bir tartışmaya da gireriz. Her zaman sonunda ona, kardeş seninle ben birçok konuda görüş birliği içindeyiz. Senin Rab İsa'dan ve onun çarmıhtaki ölümünden söz etmeni duymaya bayılıyorum. Bu konulardan bahsederken kalbimi sevinçle dolduruyorsun ama Birkaç noktada aynı görüşte olmadığımızı da bilmeni istiyorum ama senin için dua edeceğim çünkü bu konularda hatalı düşündüğünü düşünüyorum derim. Biliyor musunuz o da bana dönüp aynen bu sözleri söyler ve birbirimizden gülerek ayrılırız. Bildiğim kadarıyla bu adam bana ya da benim yaptığım iş hakkında hiçbir kötü söz söylememiştir. Benim kardeşimdir. Benim gördüğüm bazı şeyleri görebilmesini isterdim ama bunun biraz daha fazla ışık alıncaya kadar beklenmesi gerekiyor. Ve ona karşı sabırlı olmak istiyorum. Ama kutsal kitabın esini, Mesih'in tanrılığı ve Mesih'in bizler için ölmüş olduğu konularında çok sağlamdır. Bir adam bunu söylediğinde ve buna inandığında benim kardeşimdir ve ben bu gerçekten kaçamam. Yuhanna'nın ilk mektubundaki anahtar sözcük sevgidir. Ama bu Tanrı'nın ailesiyle sınırlı bir sevgiyi işaret eder. Küçük çocukların Tanrı'nın ailesinde birbirini sevmeleri gerekmektedir. Bu bir Tanrı çocuğunu belirleyen özelliktir. Mesih'i sever ve kardeşleri de sever. Tanrı'nın çocuklarının birbirlerini nasıl sevmeleri gerektiği bu mektubun içeriğini ve özetini de oluşturur. İlk mektuba dönüp 1. Yuhanna 3. bölüm 10. ayete baktığımızda doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı'dan değildir. İşte Tanrı'nın çocuklarıyla İblisin çocukları böyle ayırt edilir. Düşüncesini yeniden ele almak yararlı olacaktır. Yuhanna Hristiyan olduğunu iddia edip de bu standarda erişmeyen hiçbir bireyin hiçbir mazeretinin olmaması için bu gerçeği kasten olumsuz bir cümle biçiminde kullanmıştır. Bundan kaçamazsınız. Hayatınıza doğruluğu uygulamıyorsanız Tanrı'dan değilsinizdir. Bu Tanrı çocuğunun dıştaki giysilerine taktığı bir rozettir. Rab İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak tanımalısınız. Ve bunun başkalarına kanıtı olarak hayatınızda doğruluğu uygulamanızdır. Kardeşinizi sevmezseniz, Hristiyan kardeşinizden bahsediyorum, bu insanların evrensel kardeşliği değildir. Kutsal kitap bunu çünkü burada öğretmiyor. O zaman Tanrı çocuğu değilsiniz diyor. Bunu ben söylemedim. Bunu Elçi Yuhanna söyledi. Eğer bundan hoşlanmıyorsanız o zaman kozunuzu Elçi Yuhanna ile paylaşmanız gerekecek. Yuhanna birisi gerçek bir inanlıysa bunu onun doğruluk dolu yaşamı ve diğer Hristiyanlara olan sevgisinden anlayabilirsiniz demiştir. Peki ama ya Tanrı'nın ailesinden olmayan kayıp günahlı ne olacak? Onu sevmemiz gerekiyor mu? Yuhanna'nın müjdesinde bizlere şöyle deniliyor. Yuhanna 3. bölüm 16. ayet. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Şimdi söyleyeceklerimi lütfen dikkatle dinleyin. İnsanların müjdeyi onlara götürecek derecede sevmeniz gerekir. Yunus kitabında Yunus'un Ninevalıları sevmediğini ama Tanrı'nın onu oraya gönderdiğini, çünkü Tanrı'nın onları sevdiğini ve Tanrı'nın ben onları sevdiğim için ve onlar da bana döndükleri için senin de onları sevmeni istiyorum Yunus dediğini görüyoruz. Tanrı çocuğunun kayıp dünya ile ilişkisi işte böyle olmalıdır. Günahkarları ve onların günahlarını sevemezsiniz. Sizden bu istenmemiştir. Onları müjdeyi kendilerine götürecek kadar sevmeniz söylenmiştir. Önemli olan şey budur. Onları o anlamda sevmemiz gerekir. Çünkü Tanrı onları sever. Günahlı insanlar Tanrı için değerlidir. Ve Tanrı onların kurtulmasını istiyor. Tıpkı bir zamanlar benim de kurtulmamı istediği gibi. Bunu görmemiz gerekir ve sonra Mesih'e iman ettiklerinde biz de onları kardeş olarak sevmeliyiz. Şimdi ortaya başka bir soru çıkıyor. Mesih'in tanrılığını inkar eden sahte öğretmenlerle ilişkimizin nasıl olması gerekir? Yuhanna bu ikinci mektubunda bunun çok dikkatli olmamız gereken bir konu olduğunu çok açık bir şekilde belirterek 7. ayette ne var ki İsa Mesih'in bedel alıp geldiğini kabul etmeyen birçok aldatıcı dünyanın her yanına yayıldı. Aldatıcı Mesih karşıtı olan bunlardır der. Sahte öğretmenlerle ilişkimiz nasıl olmalı? Beni çok dikkatle dinleyin çünkü bu mektubun anahtarlarından bir tanesi budur ve sizler ve ben bu noktayı doğru bir şekilde anlamazsak yorumumuzda yoldan çıkarız ve sahte liberal bir görüşe sahip oluruz. Günümüzde sevgi sevgi sevgiyle ilgili bütün şeyler kutsal kitaba aslında çok da uygun değil. Bizlere herkesi sevmemiz gerektiği söyleniyor ama bazıları var ki kutsal kitap bizlere onları sevmemizi değil onlara karşı çok dikkatli olmamızı söylüyor. Elçi Yuhanna 1. Yuhanna 2. bölüm 15. ayette dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur der. Dünyada olan şeyler dünyadaki insanlarla ve onları bu hale getirenlerle özdeşleştirilmektedir. Bizim sevdiğimiz şey onlara müjdeyi götürmek ve onlara Tanrı sözünü vermek olmalıdır. Yuhanna ilk mektubunda sevgiyi vurgulamıştır ama ikinci mektubundaki anahtar gerçektir. Ama gerçek ve sevgi birbiriyle çelişki ve çatışkı oluşturduklarında hangisi ağır basacak? Bunun yanıtını doğru verirsek bu bizim sahte öğretmenlerle Mesih'in tanrılığını inkar eden kişiyle olan ilişkimizi de belirleyecektir. Sözde sevgi elçisi olarak bilinen kişi sizi ve beni duygusal ilgisizliğimizden ve yetersiz sevgi düşüncemiz noktasında sarsmaktadır. Hangisi ağır basmalı, gerçek mi sevgi mi? Şaşırtıcı yanıtı önce gerçeğin geldiğidir. Mesih, yol, gerçek ve yaşam benim demiştir. Ben sevgiyim demedi. Bunun yerine Yuhanna 14. bölüm 6. ayeti tekrar size hatırlatmak istiyorum. İsa, yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Babaya Mesih İsa aracılığıyla gelmeniz gerekir. Başka bir yol bu ayete göre yok. Neden mi? Çünkü Mesih İsa sadece yol olmakla kalmaz, aynı zamanda gerçektir. Daha sonra Tanrı sevgidir diye yazan Yuhanna'ydı. Rab İsa yeryüzüne geldikten ve gerçek olduğunu söyledikten sonra Yuhanna Tanrı sevgidir demiştir. Dostum sevgi sadece gerçeğin sınırları ve çerçevesi içinde dışa vurulabilir. Sevgi sadece kutsal kitabın belirlediği sınırlar içinde ifade edilebilir. Peki bu noktada sahte öğretmenler ne olacak? Size sahte öğretmeni sevmeniz gerekmediğini söylemek isterim. Yuhanna bunu çok açık bir şekilde bildirecektir. Hatta çok şaşırtıcı bir şey de ekler. Onu evinizde ağırlamamanız gerekir. Onu hiçbir şekilde kabul etmemeniz ve onunla paylaşlık etmemeniz gerekiyor diyor. Bunlar da çok ağır sözler. Yuhanna'nın bu ikinci ve üçüncü mektuplarında neden bahsettiği konusunda doğru bir bakış açısına sahip olmak için bir başka önemli sözcüğe dikkat etmemiz gerekir. Yuhanna'nın birinci mektubunda o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürüyelim denmiştir. Gerçek ve ışık aynıdır. Bunlar Tanrı'nın sözüdür. Daha önce de görmüş olduğumuz gibi sevgi ve gerçek birbirinden ayrılamaz. Mesih her ikisinin de nihai hali yani her ikisinin de beden almış şeklidir. Mesih gerçektir ve Mesih sevgidir. Tanrı sevgidir ve Mesih Tanrı'dır. Gerçeğe ek olarak bu kısa mektupta ele alınan ikinci bir sözcük vardır ki bu da yürümektir. Dördüncü ayette Yuhanna'nın senin çocuklarından bazılarının babadan aldığımız buyruğa uyarak gerçeğin izinden yürüdüğünü görünce çok sevindim dediğini göreceğiz. Ve sonra altıncı ayette sevgi Tanrı'nın buyruklarına uygun yaşamamız demektir der. Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi onun buyruğu sevgi yolunda yürümenizdir sözlerini bu mektuba eklemiştir. Elçi Yuhanna birinci mektubunda 1. Yuhanna 3. bölüm 10. ayette şöyle der. Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı'dan değildir. İşte Tanrı'nın çocukları ile iblisin çocukları böyle ayırt edilir. Doğruluk Mesih'tir ve Mesih'in tanrılığını inkar etmenin doğruluğu yerine getirmek olmadığı da kesindir. Gerçek son derece önemli ve hassastır. Kardeşini sevmeyen kişi. Bu önemli olan ikinci noktadır, yürümek. Bu ikinci sözcükle Hristiyan yaşamı görüntüsünün tam karşı tarafına gideriz. Gerçek sadece elzem olmakla kalmaz, yürümek de aynı düzeyde önem arz eder. Ve bu yüzden bizlere kardeşleri sevmemiz söylenmiştir. Bu nedenle bu mektup bizlere birinci mektup hakkında dengeli bir bakış açısı verecektir. Günümüzdeki yolumuza çıkan herkesi sevmemiz gerektiğini söyleyen sevgi sevgi düşüncesini ben kutsal kitapta bulamıyorum. Yuhanna burada sevgiden söz ederken bunun Tanrı'nın ailesinin içindeki sevgi olduğunu çok açık bir şekilde bildirdiğini düşünüyorum. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız çünkü birçok kişi agape sevgisini sadece seks olarak yorumlamaktadır. Rab'be bizim radyo hizmetimiz aracılığıyla gelen bir bayan bir sabah bana telefon etti. Bana sadece sizi sevdiğimi bilmenizi istiyorum dedi. Sonra ne söylediğinin farkına varıp umarım burada kadın erkek aşkından söz etmediğimi anlamışsınızdır. Sizi beni Mesih'e yönelten Rab'deki bir kardeş olarak seviyorum dedi. Bunu anlamıştım ve Elçi Yuhanna'nın burada sözünü ettiği türdeki sevginin de bu tür bir sevgi olduğunu düşünüyorum. Tanrı'nın ailesindeki bu sevginin günümüzde kilisede sergilenmesi gerekmektedir. İmanda muhafazakar olmalarıyla ünlü birçok kilisenin şimdi kardeşlere sevgi göstermesinin zamanı geldiğine inanıyorum. Benim kendi hayatımda buna ihtiyacım olduğunu söyleyebilirim. Sizin de hayatınızda daha çok sevgiye ihtiyacınız olduğundan eminim. Ancak bu sevgi dikkatsizce hissi hareketler içerisinde değildir. Tanrı'nın ailesinde bir sınırı olduğunu anlamalıyız. Yuhanna'nın zamanında olduğu gibi yanlış doktrinleriyle dine karşı küfür eden biri karşımıza çıkabilir. Dinden dönmüş birisidir. Aslında Mesih karşıtıdır. Yani Mesih'in tanrılığını inkar eden biridir. Elçi Yuhanna bunlardan biri geldiğinde ona sevginizi sunmamalısınız. Onu misafir olarak bile ağırlamamalısınız der. Bu mektubun ana hatlarını ben 3 bölüme ayırıyorum. Birincisi sevgi gerçeğin sınırı içerisindeki dışa vurumdur. Bunu 1 ila 6. ayette gerçekteki sevgi ismiyle ana hat olarak kabul edebiliriz. İkincisi yaşam. Mesih'in doktrini bir dışa vurumudur. 7 ila 11. ayetler. Yani sahte doktrin kötü etkinliklere götürür diyebiliriz. Üçüncü olarak da kişisel selamlar vardır. 12 ve 13. ayetlerde yer alır. Sahte öğretmenler Hristiyanlar tarafından kabul edilmemelidirler ama gerçek öğretmenler sevinçle kabul edilmelidir der bu üçüncü ana hat. 12 ve 13. ayetlerde. Yuhanna'nın ikinci mektubunun mesajı ilk mektubunda söyledikleri hakkında doğru bir bakış açısına sahip olmak için oldukça önemlidir. Burada Hristiyan yaşamının iki kutbu olan gerçeği ve sevgiyi ele alır. Gerçekle sevgi çatışmaya girdiklerinde ağır basması gereken hangisidir? Hangisine en büyük öncelik verilmelidir? Sorusunun yanıtını bu mektupta birlikte göreceğiz. İlk olarak gerçeğin sınırları içerisinde dışa vurulan sevgiden bahsedeceğiz. 2. Yuhanna 1. bölüm 1. ayet. Ben ihtiyardan Tanrı'nın seçtiği gerçekten sevdiğim hanımefendiye ve çocuklarına selamlar. Yalnız ben değil, gerçeği bilenlerin hepsi de sizleri seviyor diyor. Yuhanna'nın 2. mektubu ihtiyardan seçilmiş hanımefendi ve çocuklarına yazılmış olan özel bir mektuptur. Yunanca ihtiyar sözcüğü presbuteros sözcüğüdür ve iki anlamı bulunmaktadır. Yaştan bahsederek ihtiyar birinden ya da kilisedeki bir görevle ilgili bir ünvandan, bir vaiz ya da öğretmenden söz ediyor olabilir. Aynı zamanda ihtiyar biri olduğundan da söz ettiğini düşünüyorum. Yuhanna bu mektubu yazarken 90'lı yaşlarındadır. 100 yaşına yaklaşmıştır. Yuhanna'nın kendi konumundan elçi olarak söz etmediğine dikkat etmeliyiz. Bence bunun nedeni oldukça açıktır. Kendisine yazmakta olduğu kişi onun yetkisini kabul etmiş birisidir. Kendisine burada sadece ihtiyar adını verir. Tanrı'nın seçtiği hanımefendiye ve çocuklarına selamlar. Elekta sözcüğü kilisedeki önemli bir kadının ismi olabilir. Ya da elçi Yuhanna elekta sözcüğüyle yerel kiliseye yazmaktadır. Çocukları ya kadının fiziksel çocukları ya da kilisedeki ruhsal çocuklar olabilir. Bu tür sözler her iki şekilde de yorumlanabilirler. Ben bireyden çok kiliseye vurgu yapmayı seviyorum. Buradaki sözleri kilisenin bütününe ve günümüzdeki kiliseye uyarlıyorum. Kilise dediğimde herhangi bir yerel kiliseyi ya da mezhebi değil, Rab İsa Mesih'teki inanlar bedeninin tümünü de düşünmekteyim. Bu mektup yüzyıllar boyunca kiliseye uygun olmuştur ve burada yazılı olanlar kilisenin yaşamında çok verimli olmuştur. Günümüz kilisesi sevgiyi bu kadar çok vurguladığından bu küçük mektuba da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü toparlanıp sevginin ne olduğu hakkında doğru bakış açısına sahip olmamıza neden olacaktır bu mektup. Gerçekten sevdiğim. Bu mektupta gerçek sözcüğü vurgulanıyor. Burada hemen başlangıçta. Ve giriş bölümünde de söylemiş olduğum gibi mektubun anahtar sözcüğü de gerçektir. Hristiyan sevgisi sadece Tanrı'nın ailesinin gerçeğe sahip olanların sınırları içerisinde dışa vurulabilir. Buradaki gerçek Tanrı sözüdür ve aynı zamanda da sözde bildirilen kişi Rab İsa Mesih'in kendisidir. Gerçekten sevdiğim doğru bir tercümedir. Yuhanna burada iki şey söylemektedir. Birincisi sevginin hedefi Mesih'teki bir başka inanıdır. Gerçek bir inandı. Ve ayrıca ikinci olarak bunu söylemekte içten olunmalıdır. Sevgisini dışa vurduğunda burada kullandığı dindar sözler olarak algılanmamalıdır. Yalnız ben değil, gerçeği bilenlerin hepsi de sizleri seviyor diyor. Yuhanna burada inanlar bedeninin geri kalan kısmını kucaklar. Onlar da bu kiliseyi ya da bu kadını büyük tanıklığından ötürü sevmektedirler. 2. Yuhanna 1. bölüm 2. ayette çünkü gerçek içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle olacaklar. Burada gerçeği savunmaktan söz edilir. Gerçeğin savunulması gerektiğini anlamalıyız. Tanrı'nın gerçeğini ve Tanrı'nın sözünü savunmalıyız. Sözde muhafazakarlarımızdan birçoğu öğrettiklerinde ve vaaz ettiklerinde akıllıca görünmek için oldukça sofistike ve ilgisiz bir yöntemi kabul ederler. Çıkıp gerçeğe olduğu gibi söylemek yerine onunla oynayıp akıllıca kelime oyunları oynarlar. Kelime oyunlarını ben de severim ama bildiğiniz gibi önemli olan gerçeğin açık bir şekilde bildirilmesidir. Birkaç yıl önce bir öğretmenle ilginç bir karşılaşmamız olmuştu. Bir öğrencisi bana belirli bir doktrine inanmadığını söyledi ve ben de bunu kendisine aktardım. Adam bana çok kızdı. Ben hatalıysam bu kadar kızmaya hakkı vardı. Ona senin bunu açıklığa kavuşturmanı istiyorum. Bana bir mektup yazıp neye inandığını açık bir şekilde bildirirsen onu okuyup özür dilemekten çok mutlu olacağım dedim. Bana bu şekilde bir mektup yazmak yerine şu doktrine inanmadığını önerdiğimden ötürü bana çok kızgın olduğunu açıklayan bir mektup yazdım. Bunun üzerine kendisine yanıt verdim. Bunu çözümlemek için bütün yapman gereken neye inandığını bildirmendir dedim. Sayfanın altına şunlara inanıyorum ve şunlara inanmıyorum diye yazdım. Ve yanıtı için boşluk bıraktım ve böylece yanıt vermesini çok kolaylaştırdım. Bu onu daha da sinirlendirdi ve bir başka mektup yazarak beni yerin dibine sokup çıkarttı. Bunun üzerine konuyu bıraktım ve daha sonra yanıt vermeyişinin nedeninin hakkında kendisini sorguladığım doktrine inanmayışı olduğunu da öğrendim. Ama inançsızlığını örtbas etmeye çalışıyordu. Benim düşüncem inandıklarımdan ötürü kendisine saygı gösterecek olduğumdu. Benim inandıklarımdan farklı olduğu halde inandıklarına inanan birisini hiçbir zaman dine küfreden ya da dinden dönmüş biri saymazdım. Ama yönteminin ne o zaman ne de şimdi tam olarak neye inandığını açıkça bildirme işi oluşuna saygı gösteremiyorum. Çünkü gerçek içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle olacak. Tanrı'ya şükürler olsun ki sonsuza dek gerçeğe sahip olacağız. İnsanların birbirine olan güvenini yitirdiği günümüzde inanabileceğiniz birisinin olması harikadır. O kişi de Rab İsa Mesih'tir. İçimizde yaşayan gerçeğin uğruna Tanrı'nın içimizde yaşayan ruhu bu şeyleri bizim için gerçek kılar. Ve sonsuza dek bizimle olacak diyor. Gerçek değişmeyecektir, değişmezdir. Birisi bunu şöyle dile getiriyor. Gerçek olan yeni değildir ve yeni olan da gerçek değildir. Birçok genelleme gibi tabii ki bunun da istisnaları var ama genelde doğru kabul edilebilir. Üçüncü ayette Yuhanna, Elçi Paulus, Petrus, Yakup ve hatta kendisinin önceki selamlarından farklı bir selamlama kullanmaktadır. 2. Yuhanna 1. bölüm 3. ayette Baba Tanrı'dan ve Babanın oğlu İsa Mesih'ten gelen lütuf, merhamet ve esenlik de gerçekte ve sevgide bizimle olacaktır der. Burada düşüncemizde iyice anlamamız gereken 3 sözcük vardır. Hepsi de aynı şeye uygun olduklarından aralarında büyük bir fark olmadan birbirlerinden değişiklik gösterirler. Bu sözcükler sevgi, merhamet ve lütuftur. Elçi Yuhanna burada selamlamasında merhamet sözcüğünü kullanmıştır. Merhamet sözcüğünü diğerlerinin yanında kullanmıştır. Tanrı'nın sevgisi, merhameti ve lütfu arasındaki fark nedir? Efesliler 2. bölüm 4 ve 5. ayetlerde şöyle okuyoruz. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Bu çok harika bir ayettir çünkü üçünü de birleştirir. Elçi Paulus Tanrı'nın merhametinin bol olduğunu, bunun nedeninde bize olan sevgisi olduğunu, bizleri lütfuyla kurtardığını söyler.